Değerli dinleyenler, enerji siyaseti ve beynelxalq əlaqələr üzrə ekspert Umut Şükrü ilə İranın ali lideri Seyid Ali Xamenei'nin ölkənin xarici və daxili siyasəti ilə bağlı nələr dediyi, Çinin bölgədəki artan nüfuzu və Türkiyənin qaz rezervlərini danışacaq. Umut bəy, keçən günlərdə bir iki fərqli münasibətdə İranın ali lideri Seyid Ali Xamenei biraz ölkənin əsas iqtisadi siyasətlərini də və ya bundan sonra İrandakı daxili və xarici siyasətin o əsas xətlərini də biraz bəlkə müəyyənləşdirən açıqlamaları oldu. Nə deyirsiniz? İranda əsas dəyişikliklər gözlənilirdi bəziləri tərəfindən, amma görünən o ki, Seyid Ali Xamenei tamamilə buna qarşıdır.
Salamlar. Bildiğiniz kimi İran'da hani bu devrimden sonra 44 ilden sonra 43 ilden sonra İran'a çeşitli illerde çeşitli sanksiyonlar İran'a koyuldu. Bunun da temel nedeni İran'ın harici siyaseti. İran'ın harici siyaseti harda dizayn olur. İran'ın harici işler nazirinde değil. Direkt yani bunu mesela üzerinde dediler ki Xamenei tarafından İran harici siyaseti özellikle regionalda yürütülü siyaset oradan dizayn olur. Yani danışmalara bugünkü danışmalara da baxsaq, keçən həftə bu fitr namazında danışmalara da baxsaq, mən bir dəyişiklik görmədim. Yəni xarici siyasətdə yeni bir dəyişiklik özü qısa zamanda görmək biraz zor. Hətta bir referendum məsələsində də rəsmən dedi ki, referenduma gərək yoxdur və hər konu üçün referendum düzənləmə onun görüşünə görə məntiqi deyildi. İranın xarici siyasəti dəyişmədən İran ekonomisində iyiləşmə, İran ekonomisində inkişaf eləmə, işsizliyin azalması, inflasiyonun azalmasını bəkləmək iqtisad dinamikləri ilə bərabər örtüşmür. İranda xarici siyasət təməl dəyişməsə, bir sıra siyasətə gözdən keçirilməsə, yeni nükleer anlaşma bərpa olmasa, ondan sonra sanksiyonlar qaldırmasa, İran iqtisadında olumlu bir gəlişmə hələ də bu ilin içində gözləmək asla real deyil. Yəni real bir hədəf deyil.
Amma Umut bəy, başqa məsulların bəzi açıqlamaları belə gözləntilər yaratmışdı ki, bəzi dəyişikliklər ola bilər.
Ara sıra dediyiniz kimi bir sıra yetkil tərəfindən siqnallar verilmişdi ki, bəlkə bir bu illəri yeni bir siyasətdə dəyişiklik oldu xarici siyasətdə. Amma siz dediyiniz kimi son nöqtə qoyuldu və o umudlar yaranmışdı. Umudlar hamısı istərsəniz hələ ki o cü görünür ki, bu umudlar ki verilmişdi və insan millətdə də yaranmışdı. Özəlliklə bu keçən Eylül ayında bu məhsul olayından sonra 6 ay İran bildiriz çox gərgin günlər yaşadı. Amma ondan sonra insanlar gözləyir ki, İranda bir bəkləndi yaranmışdı ki, bəlkə xarici siyasətdə bir dəyişikliklər olan biraz iqtisad normallaşmaya doğru gedə, insanların biraz iqtisadi durumu biraz normallaşsın ki, bu danışmalardan sonra bəlli oldu ki, hələlik onu gözləməmək lazım. Bir də bildiyiniz kimi ki, bu 6 aydan içində İran'ın qədər protestora davam etdi. İranda istərsən xaricdə bunu çox iyi şəkildə dizayn etdi və ən sonunda bildiyiniz kimi bir 8-9 nəfər toplanmışdı Amerikada. Bir qurumzad qurmuşlar da istərsən rəsmən də İranın əli olmayıb, o da dağıldı ki, yəni içəridə həm məhzə olayını görüntü şəkildə hələlik kontrol eləməyə çalışdı. Həm də xaricdəki opozisyon içində ixtilaf salaraq onları gücsüzləşdirdi. Amma sizin sonra qeytmək istəyirsəm, o bəkləndi yaranmışdı, amma bu danışmana göstərdi ki, o bəkləndi hələlik reallaşmayla çox-çox uzaq fasilədə yer alır.
Umut bəy, İranla Səudiyyə Ərəbistanının o anlaşmasını biz sizinlə də danışdıq. Bu sonuncu söhbətlərə, Xamneyinin danışıqlarına baxanda nəzərə gəlir ki, o anlaşma da əsasən elə Səudiyyə Ərəbistan və Çinin daha geniş siyasətlərinin bir parçası kimi idi və İranın iradəsi ilə deyil, o iki ölkənin iradəsi ilə oldu bu. Elə deyilmi? Çünki Ərəbistanın əslində bölgədə münasibətlərini fərqli ölkələrlə düzəltmə siyasətini biz görürük. İran da onun bir parçası oldu və ya Çinin biz bölgədə artan nüfuzunu görürük. İran-Ərəbistan arasındakı o arasılığı da onun bir parçası oldu.
Amerika'nın bölgeden seçilmesinden beraber, yani Afganistan'dan Amerikan ordusunun seçilmesinden beraber, Rusya'nın da Ukrayna Savaşı'ndan sonra isterseniz Orta Doğu'da bir süper gücün boşluğu oluştu. Bunu da Çin doldurmaya çalıştı. Çin'in de 5-6 denen bu siyasetten çıkar var. Bildiğiniz gibi Çin'in yeni İpek Yolu projesi Belt and Road. O Orta Asya'dan başlayıp ve en önemlisi Orta Doğu'dan geçip bunu realleştirmek için Çin çeşitli ülkelerde yatırım yatırmış. İmarat'ta, Saudi Arabistan'da, en fazla Irak'ta. Bunların güvenliğinde jeopolitik ister ki, bildiğiniz gibi terörist gruplar ki, isterseniz çoğu İran'dan finans olur. Mesela Yemen'deki Husiler 2019'da, bildiğiniz gibi Eylül ayında, September ayında Husiler dronlarına Aramco'nun petrol tesislerine saldırı düzenledi. İsterseniz bir günde Aramco'nun üretim kapasitesi zarfete doğru %50 düştü. Bu da dünya piyasasına büyük bir şok idi. Çin'in de %70 doğal LNG ve petrolü çöpez ülkelerine geliyor. Saudi Arabistan'dan, Katar'dan, İmarat'tan, gayri resmi olarak da İran'dan. Bunu da yolda hangi riskler vardı? Yine aynı gruplar ve İran'ın ister istemez bazen tankerleri bu 3-4'ün içinde el koyduk net tankerlerine ya da Husilere destek veren Husiler ister istemez hem tankerlere saldırabildi hem de İmarat ve Arabistan'ın enerji altyapısına. Çin gördü ki İran normal, zayıf değil. Bir de İran'da Çin'e ihtiyaç var. Çin sanktiyara devam ediyor. İran'da sadece Çin'den nefes atabilir. Yani Çin İran'dan nefes almasa İran ekonomisi daha pis şeraitli olabilir. Ona göre bu anlaşma Çin'in vasıtası da oldu. En çok Çin'in ve Saudi Arabistan'ın maralarına hizmet edin. Saudi Arabistan'ın 2023'te planı var ki neftin payını ekonomide azalsın. Çok yatırım yatırıp, Çin'de çok yatırım yatırıp Saudi Arabistan'da. Bu yatırımı tehdit edeyen petrol fiyatlarının düşmesi ve jeopolitik listeki terörist saldırılardı. İran'ın anlaşmada onun önüne kesildi. Hem enerji altyapı güvenliği sağlandı. Hem de Çin'in ister istemez security supply, yani oradan da daha rahat LNG ve net taşınacak tankerlerden Çin'in de enerji güvenliği burada riskle %100 olmayacak. Dediğim gibi Arabistan'ın altyapısı dronlar hamlesine maruz kalmayacak. Gelişme programı 2030 programı devam edecek. Harici sermaye gelecek. Çin'in de hem enerji güvenliği hem de jeopolitik çıkarları bölgede devam edecek ve o boşluk siyasi boşluğu Orta Doğu'da ve Çin yavaş yavaş doldurmaya çalışacak. Hem yeterince elinde para var, hem teknoloji var, hem de Çin teknolojisine özellikle enerji dönüşümünde ve silah konusunda çok yakışık pazar var diye özellikle Arap ülkeler arasında. Yani bu anlaşmalar üç taraflı olsa iki taraf kazandı. İki taraf daha çok kazandı. Bir taraf da İran olsun, o da çaresiz var. Ya seçim olmadan İran da kazandı. Ama %80, %92 ülke kazansa %10 da İran'ın payı olabildi bu anlaşmadan. Çünkü bu daha nefes satmaya devam edecek Çin'e ve o satmayla da iktisadını bundan daha kötüleşmeyen kabağına gidecek.
Umut Bey, İran'ın gaz ihraç ettiği Türkiye'de yeni gaz rezervleri bir açılış da oldu. Artık faaliyete başladı. Ne dersiniz? Oradaki gaz rezervinin potansiyeli ne kadardır? Ve bu İran'ın bundan sonra gelecekte Türkiye'ye gaz ihraç etmesine bu ne kadar tesir koyar?
Bildiğiniz gibi Erbakan zamanından beraber bir anlaşma imzalandı. İran 1996'dan anlaşma imzalandı ve 2026'nın sonuna kadar İran Türkiye'ye gaz vermeye devam edecek. Halihazırda en fazla doğal gaz Rusya, Azerbaycan ve İran elinden Türkiye'ye gidiyor. Ondan sonra da LNG en fazla Katar'dan, Afrika ülkelerine ve Amerika'dan geliyor Türkiye'ye. Bu 2020'deki doğal gaz tapıldı Karadeniz'de, Sakarya sahasında. 3 yılın içinde Türkiye'ye bir neçe tane harici şirketten, Norveç'den, Kanada'dan, Amerika'dan anlaşma imzaladı ve doğal gaz oradan çıktı. İndi resmen geldi. Yani resmen ki 2 haftadan sonra resmen evlere verilecek. Bu ilk fazla günde 10 milyon metre mükerrer gaz gelecek o sahadan Türkiye'nin iç pazarına. Bu da haradasa %7, yani %7 günlük Türkiye'nin masrafı içeriden, yani Karadeniz'den temin olacak. İkinci ve üçüncü fazlarda harici sermaye gelirse Türkiye oradan haradasa ihtiyacının %28'ine kadar o sahadan çıkartabilecek. Yani haradasa 3'te 1 ya 4'te 1'in de ondan sonra Türkiye artık öz menbelerinden çıkartacak. İran'ın anlaşması 2026'da sona erecek. Bugüne kadar da görüşmeler olumlu sonuçlanmadı. Türkiye daha ucuz gaz istiyor İran'dan. Çünkü hele de en pahalı gazı İran Türkiye'ye verir. Yani Azerbaycan'la Rusya'nın verdiği fiyat İran'dan daha ucuzdur. Bu da çünkü İran'la anlaşmada daha kıymet baha Türkiye'ye gelmemişti. Ona hatır bugüne kadar da baha kıymet ödeyir İran'a. Hele bir iki defa indirim alandan sonra da indirimden sonra da İran'ın verdiği kıymet Türkiye'ye daha çok baha değil Azerbaycan ve şeye göre. Rusya'nın gazına göre. Yani bu anlaşma bu ikili içinde de temdit olmasa İran payını elden verecek Rus Türkiye pazarına ve Türkiye hem varatendeki doğal gazdan daha çok faydalanabilir hem de Türkiye'nin yenilenebilir enerjide çok yatırımı olup diye hem güneş hem yel hem de ki bildiğiniz şimdi ilk elektrik arabalarda kesin aydan beri Türkiye'de satışa sunuldu. Ondan sonra da bu Ocak ayında, Yanvar ayında da Türkiye Milli Hidrojen Stratejisini açıkladı ki yakın onun içinde de hidrojen enerjinin payı Türkiye'nin elektrik üretme istihdamında da rolü çoğalacak. Bunlar hamısını ele alacak. Bir de ki bu ayın 27'sinde Akkuyu nükleer santralin ilk hissesi işe başlayacak. O da haradasa her 4 tane fazla düşenden sonra %10 Türkiye'nin elektrik ihtiyacını da nükleer santraldan Türkiye elde edecek. Bunların hamısını bir sebep içine koysuk, İran'ın olunması Türkiye'ye çok etki bırakmayacak. Ama Karadeniz meselesinde bildiğiniz için 710 milyar metreküp doğalgaz ilham olup ama bu rakam bugüne kadar hiçbir uluslararası enerji şirketi ya da enerji organizasyonu tarafından onaylanmıyor. Bu onaylansa ikinci, üçüncü fazla daha rahat Türkiye'ye yatırımcı tapacak ve dediğim gibi uzun vadede %30'a kadar Karadeniz'den Türkiye'ye doğalgaz satacak. Bu da ister istemez dediğim gibi İran için ölçü 2016'da anlaşması kurtaracak ve yenileme şansı yok değil. Yani İran ister istemez Türkiye pazarının eline verecek. Türkiye doğal gaz verebilmezse ticaret hacmi düşecek ve istediği zaman da onu silah olarak herden istifade edilmeli. O da elinden çıkacak ve dediğim gibi hem ticaret hacmi düşecek hem de Türkiye'nin, İran'ın önemli Türkiye'nin harici siyasetinde ister istemez enerjinin beraber azalacak. Bu da 3 yıl zamanı var ki bunu yeni anlaşma tekrar uzatsınlar veya uzatmak istese bile İran'da zaten enerji krizi var. Geçen Yanvar ayında İran'da enerji krizi yarandı. Kesin hafta İran Rusya'dan gazol almak zorunda kaldı. Çünkü içeride istihsal olan gazol masraf, yani tüketim daha çok bir üretim istihsaldan. Ona hatır deme yoluyla Türkmenistan üzerinden Rusya'dan hem benzin alındı hem gazol alındı. Yani İran'da hem bugün hem gazol krizi var, hem benzin krizi var, hem yine gelen hem payızlık işte doğal gaz krizi olacak. Neftte 3 ilde böyle devam etse, nükleer anlaşma berpa olmasa, İran ister istemez neftte ithal etmek zorunda kalacak. Zaten ara sıra doğal gaz Türkmenistan'dan alır ve Rusya'dan da almak anlaşma sağlanıp zaten belki bu yıl almak zorunda kalır. 3-4 yıl böyle devam ederse, yeni yatırım olmasa İran'ın neft ve gaz sahalarında İran neftte almak zorunda kalacak. Yani İran'ın enerji bakımından geleceği hiç parlak görünmür ama Türkiye özellikle seçimden sonra yeni bir harita siyasetle, yeni bir enerji siyasetine beraber bölgede enerji güvenliği konusunda Türkiye daha olumlu adımlar atabilecek ve potansiyele sahip değil. Ama İran'da enerji krizi günle gün derinleşecek.
Çok sağ olun Umut Bey. Teşekkürler Musa Bey.
Sağ olun.